yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabının 16. bölüm 15. ayete geldik. 16. bölümün konusu günahları bağışlatma günüdür. Rabbin huzuruna yaklaştıkları için ölen Harun'un iki oğlunun ölümünden sonra Rab Musa'ya şöyle dedi. Ağabeyin Harun'a de ki, perdenin arkasındaki en kutsal yere ikide bir girmesin. Antlaşma sandığının üzerindeki bağışlanma kapağına yaklaşmasın. Yoksa ölür. Çünkü ben kapağın üstünde, bulut içinde görünüyorum. Harun en kutsal yere ancak günah sunusu olarak bir boğa, yakmalık sunu olarak da bir koç sunarak girebilir. Kutsal keten mintan, keten don giyecek, keten kuşak bağlayacak, keten sarık saracak. Bunlar kutsal giysilerdir. Bunları giymeden önce yıkanacak. İsrail topluluğu günah sunusu olarak Harun'a iki teke, yakmalık sunu olarak da bir koç verecek. Harun boğayı kendi için günah sunusu olarak sunacak. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. Sonra iki tekeyi alıp Rabbin huzuruna buluşma çadırının giriş bölümüne götürecek. İkisi üzerine kura çekecek. Biri Rabbin, biri Azazel için. Harun kurada Rabbe düşen tekeyi getirip günah sunusu olarak sunacak. Azazel'e düşen tekeyi ise halkın günahlarını bağışlatmak için canlı olarak Rabbe sunacak. Onu çöle salıp Azazel'e gönderecek. Harun kendisi için günah sunusu olarak boğayı getirecek. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. Bu günah sunusunu kendisi için kesecek. Rabbin huzurunda bulunan sunağın üzerindeki korları buhurdana koyup iki avuç dolusu ince öğütülmüş güzel kokulu buhurla perdenin arkasına geçecek. Orada Rabbin huzurunda buhuru korların üzerine koyacak. Buhurun dumanı antlaşma sandığının üzerindeki bağışlanma kapağını kaplayacak. Öyle ki Harun ölmesin. Sonra boğanın kanını alıp parmağıyla kapağın üzerine doğuya doğru serpecek. Kapağın önünde 7 kez bunu yineleyecektir. Bundan sonra halk için günah sunusu olarak tekeyi kesecek. Kanını perdenin arkasına götürecek. Boğanın kanıyla yaptığı gibi tekenin kanını da bağışlanma kapağının üzerine ve önüne serpecek. Böylece en kutsal yeri İsrail halkının kirliliklerinden, isyanlarından, bütün günahlarından arındıracak. Buluşma çadırı için aynı şeyi yapacak. Çünkü kirli insanların arasında bulunuyor. Harun kendisi, ailesi ve bütün İsrail topluluğunun günahlarını bağışlatmak için en kutsal yere girdiğinde, dışarı çıkıncaya kadar buluşma çadırında hiç kimse bulunmayacak. Harun, Rabbin huzurunda bulunan sunağa çıkıp sunağı arındıracak. Boğanın ve tekenin kanını sunağın boynuzlarına çepeçevre sürecek. Kanı parmağıyla 7 kez sunağa serpecek. Böylece sunağı İsrail halkının kirliliğinden arındırıp kutsal kılacak. Evet, Leviler 16. bölümün ilk 19 ayeti böyle. İlk 14 ayetin yorumunu daha önce yapmıştım. Şimdi Harun kendi şahsı ve ev halkı için kutsalların kutsalına girip boğanın kanını sunduktan sonra tekrar oraya girip insanların günahları için sunu getirmeliydi. Evet, şimdi kendisi ve ailesi için değil de İsrail oğulları için kutsalların kutsalına giriyor Harun. Bunu neden yapıyor? Onların işlemiş oldukları günahlardan dolayı. Şimdi aynı tören uygulanıyor ama bu kez ergeç kesiliyor. Daha önce yapmış olduğu gibi tekrar kutsalların kutsalına giriyor ama bu kez bağışlatma işi tüm İsrail oğullarını ilgilendirdiği için tüm kutsal yerin de törensel biçimde temizlenmesi gerekir. Tunç sunağın üzerine bile kan serpilir. Çünkü o da temizlenmelidir. Bu sunakta İsrail oğullarının günahları açıklanıyor ve orada günahlar örtülürdü. İnsanların günahlarından dolayı tunç sunak bile kirli sayılırdı. Tüm bunlar bize bir şeyi hatırlatmaktadır. Çarmıh üzerinde günahlarımız uğruna ölen İsa Mesih'i. Önemli olan çarmıh değildir. Çarmıh üzerinde ölen kişidir. Elçi Petros şöyle yazdı. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan, gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz. Aslında tüm bu geleneksel tören, boğaların ve ergeçlerin kanının günahları temizleyip ortadan kaldıramadığını bize bildirir. Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti. İnanıyoruz ki Mesih ise ölüp dirildikten sonra cennete girdiğinde orada gerçekten kendi kanını sundu. Bir simge değildir bu. Kendi kanını yerdeki tapınma çadırının aslı olan gökteki gerçek tapınağın kutsal yerine taşıdı ve onu orada Baba Tanrı'ya sundu. Bizim için bu biraz barbarca gözükebilir. Birinin kendi kanını Tanrı'ya taşıması ne demek oluyor? Tanrı kana mı susadı diye sorulabilir. Fark etmişseniz elçi Petrus bu kana ilişkin yazarken Mesih'in değerli kanı dedi. İnanıyorum ki cennete gittiğimizde Rabbim bizim için çarmıhta yapmış olduğu işin ne kadar büyük olduğunu hatırlayalım diye orada Tanrı'nın tahtında Mesih'in kanını göreceğiz. Onun ne kadar değerli olduğunu sonsuzluk boyunca seyredeceğiz. Kurtuluşumuz değeri biçilemeyen bir paha karşılığında bize sağlandı. Mesih kendi değerli kanını çarmıhta bizim için akıttı ve bunu cennete taşıyıp aradaki gerçek tapınağın kutsal yerinde sundu değerli dostum. Şimdi insanların hazırlanışına geliyoruz. Harun en kutsal bölümü, buluşma çadırını, sunağı arındırdıktan sonra canlı tekeyi sunacak. İki elini tekenin başına koyacak. İsrail halkının bütün suçlarını, baş kaldırılarını, günahlarını açıklayarak bunları tekenin başına aktaracak. Sonra bu iş için atanan bir adamla tekeyi çöle gönderecek. Teke, İsrail halkının bütün suçlarını yüklenerek ıssız bir ülkeye taşıyacak. Adam tekeyi çöle salacak diyor Leviler 16-20-22 ayetler arasında. Bu önemli günde başkahin tamamıyla kendi başına iş görürdü. Harun Tanrı'ya sunulan ergeçin kanını kutsalların kutsalındaki merhamet kürsüsü üzerine serptikten sonra kanlı ellerini diri keçinin başı üzerine koyar ve İsrailoğullarının tüm günahlarını açıkça söyler, ikrar ederdi. Herhalde çok utandırıcı, aşağılayıcı günahları içeren bir listeydi bu. Baştan sona kadar bu günah listesini sayardı. Acaba Harun ellerini neden keçinin başı üzerine koyardı? Çünkü bu eylemle simgesel şekilde keçi İsrail oğullarının günahlarını temsil ederdi. Mesih hakkında Yeşaya peygamber kutsal ruhtan aldığı esinle şöyle yazdı. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık. Her birimiz kendi yoluna döndü ve Rab hepimizin fesadını onun üzerine koydu. Yeşaya 53 ayet 6. Yüzyıllar sonra bu peygamberlik sözü İsa Mesih'in şahsında gerçekleştikten sonra elçi Pavlos aynı konu üzerinde Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih İsa'yı bizim için günah yaptı diye yazdı. Eski iman babalarından Ambrosa şöyle dedi bir keresinde. Mesih'le birlikte çarmıha gerilen haydutlardan biri biliyordu ki yanındaki çarmıhta ölmekte olan Mesih'in bedenindeki yaralar, Mesih'in yaraları değil, haydutun kendi yaralarıydı. Daha sonra Harun, bu suç keçisini bu durumla hiçbir bağlantısı olmayan bir adamın ellerine teslim ederdi. Keçinin çöle doğru gitmesini sağlamak amacıyla, keçinin yürüdüğü yola adamlar yerleştirir, ve hayvanın çöle gittiği saptanırdı. Canlı keçi sonunda çöle gider ve bir daha görünmemek ve bulunmamak üzere gözden kaybolurdu. Peki bunun anlamı nedir? Ya da biz bunun ile hangi dersi öğrenebiliriz? Ya da Tanrı sözü bununla bize neyi öğretmek istiyor? Şunu söyleyebiliriz ki, keçinin durumunda onun gözden kaybolduğu ve artık bulunamayacağı haberi adamdan adama iletildiği gibi bizim günahlarımızın da Mesih tarafından kaldırıldığı, artık bir daha bulunamayacağı haberi adamdan adama günümüze kadar aktarıldı. Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Resul Pavlos ve Petros gibi kişiler tarafından ilk kilisenin imam babalarına ve sonra sırasıyla bize kadar bu haber iletildi. Mesih bizim günahlarımızı tam olarak sonsuza kadar bir daha duyulmayacak, bir daha bulunmayacak şekilde bizden uzaklaştırdı. Azazel ya da suç keçisi kutsal yazılarda bazı ayetlerde görülebilir. Şimdi bunlardan birkaçına bakalım. Mezmur 103 ayet 12'de şöyle diyor. Doğu batıdan ne kadar uzaksa Rab da bizden isyanlarımızı o kadar uzaklaştırdı. Çektiğim bunca acı esenlik bulmam içindi. Beni sevdiğin için yıkım çukuruna düşmekten alıkoydun, günahlarımı arkana attın diyor Yeşaya 38 ayet 17'de. Senin günahlarını koyu bulut gibi ve suçlarını bulut gibi sildim. Bana dön çünkü seni fidye ile kurtardım diyor Yeşaya 44 ayet 22'de. O günlerde o zamanda diyor Rab, İsrail'in suçu aranacak ama bulunamayacak. Yahuda'nın günahları da araştırılacak ama bulunamayacak. Çünkü sağ bıraktıklarımı bağışlayacağım. Yeremye 50 ayet 20. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Yeremye 31 ayet 34. Günahları bağışlatma günü değerli dostum, Mesih imanlısı için neyi ifade eder? Bizler için de kutsal bir gündür. Eski antlaşmanın bu kanlı sahnesinde başkayın kanlı ellerini keçinin başı üzerine koyarken ben Rabbimin çarmıh üzerindeki kanlı bedenini düşünmekten geri duramıyorum. Vaftizci Yahya, ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle demişti. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı'nın kuzusu. Elçi Yuhanna daha sonra birinci mektubunda şöyle dedi. Kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Bir yazarın da dediği gibi iman günahlarımızı aktarır. Mesih onları ortadan kaldırır. Tanrı ise o aynı günahları tamamıyla unutur. Leviler 16. bölümden okumaya devam edeyim. Sonra Harun buluşma çadırına girecek. En kutsal bölüme girerken giydiği keten giysileri çıkarıp orada bırakacak. Kutsal bir yerde yıkanıp kendi giysilerini giyecek. Sonra çıkıp kendisi ve halkı için getirilen yakılmalık adakları sunacak. Kendisinin ve halkın günahlarını bağışlatacak. Leviler 16, 23, 24 ayetler arası. Bu noktada günahları bağışlatma töreni sona ermiştir. Bu kavşakta Harun'un yapması gereken tek bir şey kalmıştı. Güzelce yıkanması gerekiyordu. Yine Mesih'in yapmış olduğu işe baktığımızda buna paralel bir şey göremeyiz. Çünkü İsa Mesih çarmıhtaki işini tamamladıktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Bu törenden sonra Harun kutsalların kutsalına bir yıl boyunca giremezdi ve girmeye cesaret edemezdi. Bizim Rabbimiz ise şu anda sürekli Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Çünkü o tümüyle günahsızdır ve onda günahın tek bir lekesi bile yoktur. Çarmıh üzerinde dünyanın günahını taşıdığı, tümüyle günah olduğu halde şimdi o kusursuz, günahsız başkayınımız olarak gökte Tanrı'nın sağındadır. 25. ayet şöyle diyor. Günah sunusunun yağını sunakta yakacak. Yine simgesel şekilde yağ, keçinin deri altındaki kısmını oluşturduğuna göre İsa Mesih üzerine yüklenen günahları ve bunların tümüyle yakılıp yok edildiğini simgeler. Evet, Mesih bizim için günah oldu. Ama o günahlar Tanrı'nın gazabı ile yandı ve yok edildi. Tekeyi Azazel'e gönderen adam giysilerini yıkayıp kendisi de yıkandıktan sonra ordugaha girecek. Günah sunusu olarak sunulan ve kanları, günahları bağışlatmak için kutsal yere getirilen boğa ile teke ordugahın dışına çıkarılacak. Derileri, etleri, gübreleri yakılacak. Bunları yakan kişi giysilerini yıkayıp kendisi de yıkandıktan sonra ordugaha girecek. Leviler 16-26-28 ayetler. Keçiyi çöle gönderen kişi keçiyle temasta bulunduğu için murdar oluyordu ve bu yüzden onun da hem giysileri hem de kendisi yıkanmalıydı. Boğa ile ergeçin cesetleri ordugahın dışına çıkartılıp orada yakılırdı. Sonra bu işi yapanların hem giysileri hem de kendisi yıkanıp ordugaha dönebilirdi. Bu kadar titizlikle yerine getirilmesini buyurduğu bu törensel eylemler sayesinde Tanrı İsrail oğullarına ne kadar günahlı olduklarını gösteriyordu. Kendisinin çok kutsal olduğunu göstermekle kalmıyor, günahın insanı Tanrı'dan ayırdığını da belirtiyordu. Biz de Mesih İsa'ya iman etmeden önce günahlarımızdan dolayı Tanrı'dan ayrı kalmıştık ama şükürler olsun ki Rab İsa bizim için öldü. Bizim günahlarımızı üzerimizden alıp da bizden uzaklaştıran O'dur. O kendi kanıyla kutsalların kutsalına girdi. Aşağıdakiler sizin için sürekli bir yasa olacak. 7. ayın 10. günü kendinizi alçaltacaksınız. Gerek İsraillilerden, gerekse aranızda yaşayan yabancılardan hiç kimse çalışmayacak. Çünkü o gün kahin Harun sizi pak kılmak için günahlarınızı bağışlatacaktır. Rabbin huzurunda bütün günahlarınızdan arınacaksınız. O gün Şabat'tır. Sizin için dinlenme günüdür. Kendinizi alçaltacaksınız. Bu sürekli bir yasadır. Babasının yağla kutsayıp kendi yerine atadığı kahin günahları bağışlatacak. Kutsal keten giysileri giyecek. En kutsal bölümü, buluşma çadırını, sunağı arındıracak. Kahinlerin ve bütün topluluğun günahlarını bağışlatacak. Bu sizin için sürekli bir yasadır. İsrail halkının bütün günahlarını yılda bir kez bağışlatmak için verildi diyor Leviler 16-29-34 ayetler arası. Günahları bağışlatma günü İsrail halkının yas ve oruç tutması için verilen tek gündür. Bugün de Yom Kipurunuz kutlu olsun şeklinde bir ifade kullanılamazdı. O gün sevinçle kutlanmıyordu. O gün günahların ağırlığı hissedilirdi. O gün günahlar için yas tutulurdu. Aslında eski antlaşmada oruç tutmanın aslını oluşturan budur. Kalıcı ve sonsuz kurban gelinceye kadar bugün kutlanacaktı. Mesih çarmıh üzerinde öldüğü gün kutlanılan bu bayramın işaret ettiği olay gerçekleşti. 16. bölüme bir şiirle son vereyim. Keder adamı ne bir attır gelen Tanrıoğlu için. Mahvolan günahlıları geri istedi. Haleluya, ne bir kurtarıcıdır. Pişmanlıkla kaba alaya dayandı. Benim yerimde durdu. Bağışlanmam kanıyla mühürlendi. Haleluya, ne bir kurtarıcıdır. Suçlu, değersiz ve yardımsız biz. Lekesiz Tanrı kuzusuydu o. Tam bağışlanma mümkün mü? Haleluya, ne bir kurtarıcıdır. Yücelerek ölmeliydi. Tamamlandı diye haykırışıydı. Artık gökte çok yücelmiş. Haleluya, ne bir kurtarıcıdır. Yüce kralımız gelince bütün satın aldıklarını eve getirecek. Yeniden bu ilahiyi söyleyeceğiz. Haleluya, ne bir kurtarıcıdır.